yaptığımız
yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında haftanın ilk iş gününde yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Dileriz güzel bir hafta sonu tatili geçirmiş ve yeni haftaya yenilenmiş, tazelenmiş olarak başlamışsınızdır. Sizleri de yayınımıza bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim numaralarımızı hemen ulaştıralım sizlere. Telefonlarımız 090-312-463-3419-463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'dan TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün ilk konuğumuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu üyesi, akademisyen, sanatçı Yasin Çetin olacak. Necip Fazıl Kısaküre'nin Reis Bey, Mustafa Kutlu'nun Mavi Kuş ve İskender Pala'nın Aşk Bir Zamanlar adlı oyunları ve sanat tarihi üzerine güzel bir söyleşi sizleri bekliyor. Hemen sonrasında Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzecilik Bölümü Araştırma Görevlisi Ceren Karadeniz bizlerle birlikte olacak. 16. İstanbul Bienalini konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Yüzün geçmişten kalan, aşka tarif yazdıran, bir Alaturka hüzün, yüzün kıyıma vuran, anne karnı huzuru, çocukluğumun sesi, senden bana, şimdi zamanı sızdıran. Şımartılmamış aşkın, sessizliğe yakın, kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların, sisli kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu, yorulmuşsun, hakkını almış yılların. Elfida, bir belalı başımsın. Elfida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elvida, hep aklımda kalacaksın. Elvida, sen eski bir şarkısın. Elvida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elvida, hep aklımda kalacaksın. Şımartılmamış aşkın, sessizliğe yakın, kim bilir kaç yüzyıldır sarılmamış kolların, sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu, yorulmuşsun, hakkını almış yılların. Elvida, bir belalı başımsın. Elvida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elvida, hep aklımda kalacaksın. Elvida, sen eski bir şarkısın. Elvida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elvida, hep aklımda kalacaksın. Başımsın Elvida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elvida, hep aklımda kalacaksın. Elvida, sen eski bir şarkısın. Elvida, beni fark etme sakın. Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın. Elvida, hep aklımda kalacaksın.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu üyesi, akademisyen, sanatçı Yasin Çetin bizlerle birlikte. Sayın Çetin, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim. Repertuar Kurulu üyeliğim bir yıl öncesinde kaldı. Şu an sadece tiyatro oyunları yapıyoruz ve akademisyenlik yapıyorum. Ben teşekkür ederim, hoş bulduk.
Şimdi tabii Sayın Çetin sağ olsun bizi kırmadı geldi diyeceksiniz ki neden bunu söylediniz? Çünkü yayınımızdan hemen sonra değerli konuğumuzu askere uğurluyoruz efendim.
Çok teşekkür ederim. 13 yıllık bir tehirin sonunda gideceğiz, vatani görevimizi yapacağız. Ben teşekkür ediyorum.
Ankara'da olacak, evet. Mamak'ta birliğine teslim edeceğiz inşallah. Biz de en büyük asker bizim asker diye uğurlayacağız değerli konuğumuzu. O da dediğim gibi sağ olsun hemen İstanbul'dan geldi, ayağının tozuyla programımıza konuğumuz oldu. Hemen programdan sonra da uğurlayacağız kendisini. Oyunlar üzerine konuşacağız. Hem biraz kendi yaptıkları üzerine konuşacağız. Aslında programımızı hatırlayan ve sürekli dinleyen sevgili dinleyicilerimiz Tekamül Tiyatrosu dediğimde sanıyorum ismini daha iyi hatırlayacaklar Sayın Çetin'in.
Bu sene Veci Yürkuş'u yapmıştık. Çok ciddi anlamda hem basında hem seyirci nezdinde büyük bir ilgi gördü. Yaklaşık sosyal medyadan 6 milyon organik tık almışız.
6 milyon dile kolay.
Evet, Google'ın en çok arananlar listesinde 6. sıraya gelmiştik bir ara. Palo ailesinin önündeyiz. 7. sırada onlar vardı. Bizim için çok güzel bir övünç kaynağı oldu. Bu sene de yeni oyunlarımız var. Aslında az evvel repertuar kurulu demişken, bu arada da Türkiye'nin gündeminde bir İstanbul Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu'ndan bu çıkarılan oyunlarla alakalı bir gündem var. Bununla alakalı çok ciddi dezenformasyon ve bilgi kirliliği de dolaşıyor. Ben orada kurul üyeliği yapmış birisi olarak işte bu konularla alakalı birkaç cümle edebiliriz. Tabii bugün ana konuşma noktamız aslında biz geçen hafta sanat tarihi üzerine sözleşmiştik. Sanat tarihine de çok kısa bir değineceğiz. Zaten süremiz de kısıtlı. Onun sonrasında da o repertuardan kalkan oyunlar ve Türkiye'de gündem olan oyunlarla alakalı da kendi bildiği, yani orada kurumun içinden birisi olarak bildiklerimizi tabii dinleyenlerimizle paylaşacağız. Şimdi önce çok kısa sanat tarihinden girelim isterseniz. Orada mesela Avrupa'da sanat tarihi hep Avrupa'yla başlıyor, Avrupa'yla devam ediyor. Bu neden? Bunu illaki birçok insanlar kendine sormuştur. Hatta bazen sanat tarihi okumaları yapmış insanlar sormuştur. Mesela sanat tarihi bütün akademi kitaplarında, kuram kitaplarında şöyle geçiyor. Akademi kuramlarında. İşte mesela resim sanatı mağara resimlerinden başladı. Milat odur. Daha sonra gelen işte sanatçılar gelişen akımlarla bugüne kadar geldi. Heykel yine aynı şekilde eski çağlı antik çağda Avrupa'da tapınma amacıyla yapılan figürler ya da oyun amacıyla yapılan figürler evrilip heykel çıkıyor. Ya da tiyatro bir ritüel olarak çıkıyor. Daha sonra tiyatro oyunu formu haline geliyor. Şimdi hep milat olarak Avrupa kabul ediliyor. Neden Avrupa olarak kabul ediliyor? Onu açıklayalım. Mesela eskiden Afrika'da tiyatro yok muydu? Hani bu ritüel yani bu vardı. Mısır'da mağara resimleri yok muydu? Vardı. Mısır'da heykel yok muydu? Vardı Orta Doğu'da. Ama bakarız ki sanat tarihi hep Avrupa ile başlıyor, Avrupa ile devam ediyor. Bunun nedeni benim kendi vardığım çıkarım şu. Avrupa kültür sanat üzerinden yani sanat tarihi üzerinden bir kültür oluşuyor. Ve tamamıyla bütün Avrupa kıtası bu ortak paydaşla yaşıyor. Yani mesela bizim işte Türkiye Cumhuriyeti dediğimiz 81 vilayeti bir arada tutan şey ne? Bir,
ortak kültür.
Adımız. Evet. İki, ortak kültürümüz, bayrağımız, marşımız, değil mi?
Evet.
Bu bizi bir arada tutuyor. Avrupa'yı bir arada tutan şey de kültür sanattır. Mesela antik Yunan'da üretilmiş bir heykel ya da antik Yunan'da üretilmiş bir resim ya da bir tiyatro oyunu. Bugün haritayı gözümüzün önünde getirelim. Bir tarafta İrlanda, bir tarafta Arjantin, bir tarafta İsveç. Bütün bu kara parçası tamamen onu sahiplenir, bizim der ve kültür sanat üzerinden bir
ortaklık
oluşturulur ve bu ortaklıkla devam eder. Ve bir taraftan kültürel iktidarı elinde bulundurduğu için siyasal iktidarı da her zaman Avrupa kendi içerisinde bulundurabilir. Yani önemli olan burada kültürel iktidarı elinde bulundurabilmek. Bakalım İkinci Dünya Savaşı'nda bütün ezberler bozuldu. Avrupa'da, Amerika'da özellikle abstract ekspresyonizm yani soyut ekspresyonizm akımı ortaya çıktı ve bunun öncüsü de Amerikan sanatçılar olarak bilinir. İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika bütün dünyadaki sanatçılara öncelikli olarak vatandaşlık verdi. Kendi ülkesine davet etti. Orada korumaya aldı. Çünkü dünya savaş halinde. Yani herkes Amerika'ya, o dönem birçok sanatçı Amerika'ya sığındı. Bunlardan bir tanesi de Dali. Biliriz, gitti geldi. Ondan sonra Amerika ama şunu demedi. Eski geleneği devam ettirin demedi. Yani bana bir Rönesans tablosu yapın demedi. Bana işte atıyorum klasik dönem tablosu yapın demedi. Soyut ekspresyonizm. Bugün hani sergilerde görüyoruz ya işte bazı fırça tuşeleriyle bazı işte renklerin birbirine karışımıyla bir tablo, soyut tablo. Hani ne anlattığını okumak için belki ikonografi bilmek lazım vesaire. Dolayısıyla Amerika'da kendi kültürel iktidarını ortaya attığı bu akım üzerinden kurdu. Eğer ki Amerika'daki sanatçılar belki bugün bir Rönesans tablosu mantığında ilerleselerdi, belki şu anda aynı Batı'nın devamı olacaklardı. Yine o kültüre hizmet edeceklerdi misal. Ben şurada şunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Biz tabii ki bu zamana kadar yapılmış bütün eserleri baş tacı edeceğiz. Onların değerlerini, kıymetlerini her yerde anlatacağız. Bir Rönesans tablosu neden Rönesans tablosu? Bir klasik tiyatro metni neden klasik tiyatro metni? Onu hala bugün dünyada oynanabilir kılan şey nedir? Bunu vurgulayacağız. Ama bizler kendi ülkemizde sanatın daha çok ilgi görmesini, rağbet görmesini istiyorsak yerli üretimler yapmamız lazım ama bize mahsus olmalı ve bizim kodlarımızı içermeli. Bugün mesela örnek vereyim, şu an yaşıyor İlhami Atalay diye bir ressamımız var. Sanatseverler, sanatla yakından ilgilenenler çok iyi tanıyacaklardır. Ya bana göre şu an dünyadaki en büyük ressamlardan bir tanesi. Çok net. İlhami abi o kadar büyük bir ressam ki ayrıca 24 dil biliyor, onu da söyleyeyim. Müthiş bir deha, müthiş bir ressam. Yaptığı resimlere baktığımız zaman kullandığı figürler her şey buram buram 81 ilden bir şeyler
Anadolu
taşıyor.
Anadolu kokuyor.
Tabii soyut yaptığı resimler dahil. Yani böyle. Dolayısıyla bunun üzerinden bir kültür oluşturuluyor. Ve bu kültürle işte 28 Avrupa ülkesi vardı, doğru muyum? Yalanım varsa, yanlışım varsa düzeltin. Bu 28 tane ülkenin tamamı sadece kültür sanatla bir arada kalıyor. Yani bu kültürel iktidarla bir arada kalabiliyor. Şimdi günümüze gelelim ve gündemdeki bu hafta özellikle İstanbul'daki gündem şehir tiyatrolarının 3 tane oyunu yeni yönetimin repertuardan kaldırılmasıydı. Ben de geçmiş dönem orada repertuar kurulu üyesi yapmış biri olarak 1 yıl önce bitti benim görev sürem. 2 yılda bir yeni repertuar kurulu seçiliyor. Dolayısıyla şöyle işte mesela gerekçeler tasarruf vesaire denilmiş. Yani burada çok eksik bilgiler dolaşıyor. Oyunun dekoru hazırlanmış, kostümü hazırlanmış, bütün prodüksiyon yapılmış, bütün masraflar yapılmış ve oyun kapalı gişe oynuyor. Daha galası yapılmadan, lansmanı yapılmadan kapalı gişe oynuyor. Dolayısıyla böyle bir oyunun kaldırılması üzücü. Yani çok üzücü. Artı diğer oyunlarda böyle ve bu 3 oyunda yine az evvel bahsettiğimiz gibi buram buram 81 ilden bir şeyler kokuyordu. Yani bugün işte Mustafa Kutlu'nun Mavi Kuş oyununu ya da kitabını alın, romanını okuyun. Yani Mustafa Kutlu'nun bütün eserlerinde, İskender Pala'nın bütün eserlerinde, Necip Fazıl'ın bütün eserlerinde, hatta Necip Fazıl Büyük Doğu demiştir. Yani tekrar medeniyet doğudan yükselip dünyaya saracak demiştir. Bu kadar bu topraklara yüzünü dönmüş bir yazardı. O oyundaki karakterlerin hepsini bugün buradan çıkalım. İşte Ulus'a doğru, Kızılay'a doğru yürüyelim. Yolda her 2 dakikada, her 3 dakikada bir bu oyunun içinde geçen karakterleri görebiliriz. Dolayısıyla böyle oyunlar halk tarafından ciddi anlamda rağbet görüyor. Yani mesela eski gezgin Theodor Tivenot'un notlarına bakıyoruz. İşte bundan 100 sene önce Türkiye'de, yani o zaman Osmanlı Devleti, o kadar çok tiyatro oyunu var ki buradan sokağa çıktığımızda her 50 metrede, 100 metrede bir orta oyunu kolu görüyoruz. Bir meddah görüyoruz. Bir işte jonglör görüyoruz. Yani bu temaşa sanatları o kadar yaygın ki ve çok ilgi görüyor. Ne oldu da mesela bugün tiyatro artık bir müzelik sanat haline geldi? Çünkü son 50-60 yılda yapılan oyunlara bakıyorum. Tamamen yüzümüzü garba dönüp, yani batıya dönüp oradan çeviri oyunlarla, yani çünkü örnek veriyorum, bir Romeo Juliet İngiltere'de başka kıymeti var. Türkiye'de Ferhat ile Şirin'in başka bir kıymeti var. Anlatabiliyor muyum yani? Dolayısıyla hani yüksek sanat dediğimiz şeyleri aslında biz tiyatroda, özellikle benim kendi alanım olduğu için vurguluyorum. Yapa yapa bu aradaki makası açtık. İşte bu oyunlar, az evvelki adı geçen o 3 tane İstanbul Şehir Tiyatroları'nın repertuar kurulundan kaldırılan oyunlar. Bence yani bir sanat aşığı biri olarak hayatında bütün yatırımlarını, bütün okumalarını bu işe yapmış, bu sektöre ya da bu alana yapmış biri olarak üzüldük. Üzücü bir olay oldu.
Şu an hangi oyunlar var repertuarda?
Eski dönem oyunların hepsi devam ediyor. Sadece bu 3 tane oyun kaldırıldı. Bu 3 tane oyun daha yani birer ay oynamadılar. Özür dilerim, 2 tanesi birer ay oynamadı. Reis Bey oyunu 3 sene önce sahneye konulmuştu. İlk 2 sene kapalı gişe oynadı. Ondan sonra...
Şu an galiba Devlet Tiyatroları oynuyor.
Evet, evet, evet, oraya geleceğim. Geçen sene Devlet Tiyatroları Reis Bey'i sahneye koydu. Bu sefer İstanbul Şehir Tiyatroları dedi ki, ya dedi, hem Devlet Tiyatroları hem Şehir Tiyatroları Reis Bey oynarsa iki oyun birbirini maskeler. Biz zaten 2 yıldır oynuyoruz. Biz 1 sene dinlenelim. Bu
Devlet Tiyatroları oynasın
dedi ve çok da isabetli bir karar oldu. 1 yılda 100 temsil oynadı İstanbul Devlet Tiyatroları. 100 temsil Reis Bey oyununu oynadı. Çok da başarılı bir reji yapmışlar arkadaşlara. Çok da seyirli kazı yüksek bir oyundu. Dolayısıyla o oyun mesela bu sene oynamıyordu. Ama tekrar İstanbul Devlet Tiyatroları dinlendiği zaman o oyunun tekrar sahnelenmesi çok hoş olurdu. Ayrıca Reis Bey için şunu söyleyebilirim. Bundan 70 yıl önce İstanbul Şehir Tiyatroları'nın, yani Darül Bedai'nin, Güzellikler Evi'nin diğer bir adıyla kurucusu Muhsin Ertuğrul'un Necip Fazıl Kısaküre'ye ısmarlamış olduğu bir oyundur. Bana bir oyun yaz deyip o oyunu yazdırmıştır, sahneye koymuştur, yine o dönem yasaklanmıştır. Yine 70 yıl önce de aynı kaderi yaşayan oyun 70 yıl sonra da aynı kaderi yaşadı. Üzüldük yani biz sanatseverler olarak, yani bu ülkenin, bu toprakların daha çok yerli oyunlara ve yerli yazarlara ihtiyacı var.
Bu konuda şeyi sorabilir miyim? Bu repertuar kurulunda üyelik yaptınız. Repertuara eserler nasıl seçiliyor? Nasıl bir süreçten geçiyor?
Şimdi bir yazar oyununu yazar, 7 adet nüshasını alır, baş dramaturgluğa getirir Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesine. Orada kayıt altına alınır, bir numara verilir. O numarayla...
Senaryo olarak tabii değil mi?
Evet, oyun metin olarak yazılmış metin olarak, bitmiş metin olarak teslim edilir. 8 nüsha. O 8 nüsha bir dilekçe numarasıyla kayda alınır baş dramaturgluk tarafından, sıraya alınır. Mesela daha önce kaç müracaat var? 50 müracaat var. Bu 51. olur. İlk 30 tanesi ya da 20 tanesi repertuar kurulu üyelerine dağıtılır. İşte 20 oyuna 30 gün süre verilir. 30 gün sonra toplantımız var.
Tamamı okunur mu her üye tarafından?
Tabii, bu oyunlar okunacak. 30 gün sonra bu oyunları oylayacağız. İşte herkes okur, dramaturji raporlarını çıkartır, bir araya gelinir. Derler ki işte bu oyunun işte dramaturjik olarak şurada eksiklik var.
Dramaturjik olarak derken neyi kastediyorsunuz?
Dramaturjik olarak mesela işte örnek veriyorum, oyunun baş karakteri çok merhametli bir adamdır. İşte 3. sahneye geliyor, çok merhametli olan adam 3. sahnede birden sebepsiz yere annesini öldürüyor. Yani bir çelişki var.
Anladım.
Hani oyunun metni zayıf.
Evet.
Yani metinde bazı hatalar.
Metin kurgusuna bakıyorsunuz.
Evet, hatalar var.
Evet.
Dolayısıyla bizim dönemimizde şöyle bir kural getirdik. Eskiden böyle yerli yazarların ya da yabancı yazarların böyle zayıf oyunları direkt reddedilirdi. Reddedildiği zaman bir daha başvuramazdı. Bizler yeni yazarları sahip çıkıp onlara pozitif ayrımcılık yapabilmek için şöyle bir şey dedik. Düzeltme kararı. Yani düzelt, yeniden getir. Biz mesela diyoruz ki bak, bu oyun gerçekten iş yapar. Çok güzel bir ivme yakalamışsın. Güzel bir hikaye yakalamışsın. Ama şurada bazı biz eksiklikler gördük. Tabii sadece bizim söylememizle değil, bu işi daha iyi bilen akademisyen arkadaşlara da bir danış, okut. Eğer bizim dediklerimizi de onlar da onaylayabilirse, oraları bir düzelt, bir daha getir bakalım. Bazen bir oluyor, daha güzel bir oyun geliyor. Bazen oluyor, daha da kötü geliyor. Yani orası sadece yeni yazarları.
Ama en azından bir şans daha vermiş oluyoruz.
Evet, yerli yazarları kazanmak için böyle bir özellik getirmiştik. Dolayısıyla ondan sonra repertuara kabul edilirse repertuar alınıyor. Repertuar alındıktan sonra içeriden bir yönetmen işte repertuardaki oyunları okuyup İşte o oyunu beğenirse ben sahneye koyayım diyor. Genelde yazarın yönetmenleri sıkıştırması lazım. İçeride şöyle bir oyunum var, bir de siz okuyun falan diye. Dolayısıyla bu şekilde oyunlar sahneleniyor. Ve mesela zamanında, bundan 2012-2013 yılında bir sezonda 3 tane Aziz Nesin oyunu oynadı İstanbul Şehir Tiyatroları'nda. Yani bu ülkenin Nazım Hikmet oyunu sezonda 2-3 oyunu oynadı. Yani bu ülkenin bütün değerlerine orada imkan tanındı. Şehir tiyatrolarında hala da tanınıyor. Yani dünya tiyatrosunun klasiklerinden işte Çehovlar, Shakespeare'ler, Samuel Beckett'lar, Tennessee Williams'lar, artık sabaha kadar adlarını sayabileceğim yüzlerce, işte David Gregg'ler, yüzlerce dünyanın dört bir yanından yazarların oyunları sahneleniyor.
Peki bu sahnelenen oyunlar devlet tiyatrolarıyla koordineli mi gidiyor? Yani aynı oyunun sahnelenmemesi veya örneğin aynı senaryo hem devlet tiyatrolarına gitti hem şehir tiyatrolarına gitti. Biri kabul etti, biri etmedi veya her ikisi de kabul etti. O sorunlar veya belki de sorun değildir. Nasıl çözülüyor sizden?
Organik bir bağ yok. Devlet tiyatroları, şehir tiyatroları, ben içeride repertuarda bulunduğum için biliyorum. Biz bu oyunu yapıyoruz, ne dersiniz falan, böyle bir ortak istişare yok. Ama şöyle oluyor, işte duyuluyor, bu sene devlet tiyatroları 3. Richard'ı sahneye koyuyormuş diyor. O esnada şehir tiyatrolarının da öyle bir niyeti varsa biz bu sene bekleyelim deniliyor.
Evet.
İşte böyle bazen oluyor, aynı oyun iki yerde de sahnelenebiliyor. yönetmenler ısrarcı oluyor. İşte ben başka bir üslupla yapacağım diyor. Bambaşka bir rejiyle yapacağım diyor.
Farklı bir oyun ortaya çıkıyor.
Farklı bir oyun ortaya bazen çıkıyor vesaire.
Ben çünkü siz de yönetmenlik yaptınız. O işin aslında tam da mutfağındasınız. Bu arada yavaş yavaş süremizin de sonlarına geliyoruz. Son dakikalarımızda özellikle tiyatrocu genç kardeşlerimize söylemek istedikleriniz var mıdır? Örneğin şehir tiyatrolarına girmek isterlerse, tiyatrocu olmak isterlerse neler yapmalılar?
Valla genç kardeşlerimize öncelikle şunu belirteyim. Bol bol nedir onun adı? Tiyatro metinleri okusunlar bir kere. Ben dizi oyunculuğu yapacağım diyorsa bile her iki günde bir, hiç abartmıyorum, oyun izleyemiyorsa oyun metni okusun. Oyun metni zaten bir saatte, bir buçuk saatte bitiyor. Bu neye işaret ediyor? Bir diziye gittiği zaman önüne senaryoyu verdikleri anda o artık öyle bir bağışıklık kazanmış ki senaryo okuyup hemen çözümlemeye, evet, hemen tak diye işte role girmek diye adlandırdığı, kiminin işte rolün çözümlemesi diye adlandırdığı o hal yaşanıyor ve hemen çok kısa sürede adaptasyon sağlayabiliyor. Ayrıca çok da çalışmak lazım. Hiçbir iş çalışmadan olmuyor. Bugün dünyanın en iyi kalp cerrahları, beyin cerrahları ömrünün %90'ını o işe vererek, okuyarak, el egzersizleri yaparak, çünkü ameliyat yapmak için ciddi bir parmak becerisi de gerekiyor. Böyle tiyatronun da karşılığı bol bol egzersiz yapmak,
bol bol
oyun okumak ve entelektüel anlamda kendini doldurmak.
Evet, Sayın Çetin çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Hem de bu çok kısacık aralıkta tam da sizi askere uğurlarken dinleyicilerimize o tiyatronun tatlı sahne tozunu getirdiğiniz için ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Askerlikteki görevinizde de şimdiden başarılar
çok teşekkür
dileyelim.
Ederim, çok sağ
olun. En büyük asker bizim asker diyerek de uğurlayalım
sizi. Çok teşekkür ediyorum. Buradan tüm Türkiye'ye artık camı pencereyi kitlemenize gerek yok. Biz askeriz.
Güvendesiniz her zaman. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Repertuar Kurulu eski üyesi, akademisyen, sanatçı Yasin Çetin stüdyo konuğumuzdu. Tiyatroyu konuştuk, sanat tarihini konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
O gözler kimi her taraf kara, bu yollar seni başlar dünya o yani güneş o ya dağlar var boya, yoksa bu deniz uçar bir zulmet gece deniz kaçar gel ise deniz kaçar gel ise Deniz kaçar, gel ey sen, gel ey sen.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzecilik Bölümü Araştırma Görevlisi Doktor Ceren Karadeniz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
16. Uluslararası İstanbul Bienali başladı. Bize detayları, ne gibi etkinlikler yapılacak, neler yapılacak bu sene onları öğrenmek istiyoruz sizden. Bienal'in etkinliklerine geçmeden önce isterseniz Bienal kavramıyla bir giriş yapabilir miyiz? Nedir Bienal, neler yapılır, ne gibi etkinlikler düzenlenir?
Bienal muhtemelen çok ciddi bir ziyaretçi yoğunluğuyla karşı karşıya kalacak. Ancak Bienal kendi özünde zaten halkın, kültürlerin bir sanat konsorsiyumu gibi, bir sanat toplanması, buluşması gibi bir araya geldiği kamuya açık bir sanat etkinliği. Biz Bienal'in sanat anlayışımızı genişletme misyonunu çok uzun yıllar önce, 1895'te ilk kez Venedik'te duyuyoruz böyle bir etkinliğin yapıldığını. Ve Birinci Dünya Savaşı'na kadar bir izlediğimiz zaman bu Bienal'i Klimt gibi, Gustav Klimt gibi, Renoir gibi, Courbet gibi, Monticelli gibi çok önemli sanatçıların birçok eserini ziyaretçiyle buluşturduğunu görüyoruz. Yani retrospektif diyoruz biz. Onların hayatları boyunca yapmış oldukları eserlerden.
Bir derleme belki, değil mi?
Çok güzel. Evet, o derlemeleri halkla buluşturuyor. Dolayısıyla İtalya'ya gelen, belki İtalya içinden gelen, Bienali izlemeye gelen insanlar bu sanatçıların eserleriyle ilk kez karşılaşmış oluyorlar. Hep o duydukları ya da bir yerlerde okudukları önemli sanatçıların eserleriyle. Birinci Dünya Savaşı'na kadar böyle önemli ve muazzam bir sanat etkinliğinden söz ediyoruz. Tabii hem Birinci Dünya Savaşı hem İkinci Dünya Savaşı her şeyi etkilediği gibi sanatı da, buluşmaları da, bir araya gelmeleri de etkiliyor. 2 yılda bir gerçekleşen bir etkinlik oluyor bu etkinlik. Aslında Bienal sözcüğünün anlamı da bu. 2 yılda bir sanatçıları ve izleyicileri, sanat alımlayıcılarını bir araya getiren bir etkinlikten söz etmek.
Bu arada sanat diyoruz ama sanatın hangi dalı olduğunu da detaylandırabiliriz.
Şimdi onu biraz detaylandırmak gerekiyor. Biz Bienal'i özellikle 1950'lere kadar, yani Birinci Dünya Savaşı'nı atlattık. Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Dünya Savaşı'na kadar genel çerçeve çizecek olursak biraz daha dünyaca ünlü klasik sanat olarak adlandırdığımız, hani resim sanatının mihenk taşları, önemli sanatçıların retrospektifleri sergilenirken 1948'lerden 50'lerden sonra dünyayı etkileyecek bir takım yeni sanat akımlarının da Bienal'de temsil edildiğini görmeye başlıyoruz. Dolayısıyla yeni akımlarla tanışmış oluyor insanlar. Ve bu bağlamda özellikle mesela 90'lardan itibaren de dikkat edecek olursak her 2 yılda bir belli bir temayla ziyaretçisiyle, izleyicisiyle buluşacak. Ve bu temanın biz o dönemin gündemine damga vurmuş bir konuyu, bir konuyu ya da bir olayı temsil eden ve sanatçıların bu konuya belki bir fikir sunacakları, belki bu konuya ilişkin daha duygusal aktarımlarını ve çıkarımlarını izleyiciyle paylaşabilecekleri bir ortam da yaratmış oluyor Bienal. Adını henüz duyuramamış, kendi yaklaşımını, kendi akımını yaratmaya, oluşturmaya çalışan genç sanatçıları da izleyiciyle buluşturacak.
Onlar yani için bir, de bir fırsat
tabii
olacak.
Ki, bir de tabii 1950'den sonra bahsettiğimiz gibi işte kavramsal sanat, yerleştirmeler, enstalasyonlar, ışık sanatları, ses sanatları gibi insanlar çok farklı sanat akımlarıyla karşı karşıya kaldılar. Video art gibi. Bu senede Bienal'in özellikle May you live in interesting times, tuhaf zamanlarda yaşayasın mottosuyla ortaya çıkıyor. Bunu araştırdığımızda 1930'larda Birleşik Krallık Parlamentosu'nda Chamberlain tarafından ilk kez söylenen bir cümle olduğunu görüyoruz. Bu eski bir Çin bedduasıymış. Bir krizden başka bir krize ilerleyen dünyanın ne kadar tuhaf zamanlar yaşadığını ve daha da yaşayacak mı acaba bu soruyu da insanlara sorduğu bir Bienal bu. Çok enteresan bir konu. Bienal'in bir özelliği daha vardır. Size pembe çerçeveler ya da mavi pastel bulutlar sunmaz hiçbir zaman. İnsanlığın bir kanayan yarasına parmak basar çoğu zaman. Çünkü sanat eleştirmenin ve daha iyi bir gelecek kurgulamanın da en önemli yollarından biridir. Post savaş döneminin çalkantılı politikası ne olacak? Allah korusun, hani bir post savaş dönemiyle eğer karşı karşıya kalacaksak Biennial biraz bunu öngörmeye çalışıyor herhalde. Bunu da engelleyebilmek adına.
Bunu sanatla yansıtıyor.
Bunu sanatla, kesinlikle sanatla yansıtmaya çalışıyor. Çünkü daha önceki yıllarda örneklerini gördük. Mesela 68-70 dönemi arasındaki Biennial çok farklı. Çünkü 68 kuşağının söylemleri çok farklı. Barış söylemleri çok farklı. Biennial her dönem dünya neyi yaşadıysa, çalkantılı neyle karşı karşıya kaldıysa onu sanat yoluyla çözüme ulaştırmak için bir karşı görüş
ve insanlara
bir destek görüşü evet. sunmuş, bir vizyon sunmaya çalışmış. Evet. İster istemez bizi de çok etkilemiş çünkü Venedik Biennale'nin açtığı yol ya da açtığı kapı dünyanın farklı ülkelerinde de 2 yılda bir, 3 yılda bir düzenlenen farklı sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmayı
sağlıyor.
Yani şu anda
artık yalnızca Venedik'te değil aslında değil. Dünyanın pek çok
Kesinlikle.
Yerinde İstanbul'da olduğu
evet.
gibi Biennale'ler düzenleniyor.
Evet.
Peki bu İstanbul Biennale'nin Türkiye için önemi nedir?
Muazzam bir önem çünkü İstanbul Biennale son 4-5 yılda artık çünkü 16.sı düzenleniyor bu sene. Bu muazzam bir istikrar. Çok yüksek sanatçı katılımıyla gerçekleşiyor İstanbul Biennale. Ve aslında İstanbul Biennale'nin başlama noktası bir noktayı daha belki vurgulamak gerekiyor, unutmayalım. Venedik Biennale'ne Türkiye'de aktif olarak katılan bir ülke. Yani biz Venedik Biennale'inde Türkiye pavilyonunda, Türkiye bölümünde ülkemizi temsil edebiliyoruz. Çok önemli ve ünlü sanatçılarla. Bu dolayısıyla Venedik Biennale'ne giden ziyaretçi, Venedik'te çok farklı mekanlarda,
bilgi sahibi
kesinlikle
olmuş
mekanlarda düzenlenen bu Biennale'de Türkiye bölümüne, Kültür Bakanlığı'nın, Dışişleri Bakanlığı'nın desteklediği önemli bir küratörün, yani sergi tasarımcısının kavramından sergi tasarımına kadar, eserlerin nasıl yerleştirileceği ve izleyiciyle nasıl buluşacağına kadar bir planlama yaptığı çok profesyonel bir süreçten söz ediyoruz. Türkiye, Venedik Biennale'inde çok profesyonel biçimde, dünyada ses getirir şekilde temsil edilmeye başlandıkça bu İstanbul Biennale'nin tanınırlığını ve Türk sanatçısının dünya çapındaki tanınırlığını da biraz artırdı.
Hı hı.
Dolayısıyla İstanbul Biennale önemli bir marka. Çünkü sadece yerli sanatçılar değil, mesela ulusal bir Biennale değil, ulusal bir organizasyon
evet.
değil, uluslararası bir organizasyon. 16.sı düzenlenen bir organizasyon. Çok sayıda yabancı sanatçının da katıldığı bir organizasyon.
Hı hı. Bizde de Venedik'teki gibi farklı ülkelerin pavilyonları var mı? Onlar da izleyiciyle buluşabiliyor mu?
İstanbul Biennale'inde pavilyondan ziyade yine aslında Venedik'te olduğu gibi farklı mekan kullanımları söz konusu. Yani İstanbul Biennale'ine herhangi bir mekanın içerisine girip bir işte somut bir binanın içerisine girip tek bir salonda gezebilme şansınız yok. Öyle bir anlayış yok. İstanbul bir marka kent zaten.
Evet.
Yani dünyanın en çok ilgi duyulan kentlerinden biri. Biennale'nin en büyük şanslarından biri bu. Turisti çok çeken ve 12 ay boyunca turistle yüzleşebilen, turisti ağırlayabilen bir kent. Dolayısıyla İstanbul Biennale'inde popülasyon biraz daha artıyor. Biennale'in de katkısıyla. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Heykel Müzesi. Bu sene kullanılan mekanlardan biri.
Hı hı.
Pera Müzesi genelde hep ev sahipliği yapıyor Biennale. Büyükada Anadolu Kulübü, Büyükada Hacıpulo Köşkü, Büyükada Mizzi Köşkü ve Taş Mektep. Hani son 2-3 yıldır adalar da Biennale entegre edilmiş durumda, kullanılan durumda. Biz de ülke ülke ayrılmaktan ziyade bu Biennale teması çerçevesinde işlerini getiren sanatçıların bir arada ya da belli bir alt tema doğrultusunda sergilenmesi söz konusu. Yani Venedik Biennale'inde olduğu gibi ülke pavilyonları şeklinde bir sergilemeden ziyade daha serbest, belli temalar ya da alt temalar altında buluşmuş.
Hı hı.
Mekanlarla da tabii mekanın tabiatıyla da ruhuyla da örtüşebilen
evet.
işleri bir arada görme şansını buluyoruz.
Peki aynı sanatçının eserleri aynı yerde mi sergileniyor? Yoksa bir sanatçı örneğin 10 eser sundu. 10
evet.
eser 10 farklı yerde de sergilenebiliyor mu?
Bu böyle örneklerle karşılaştık daha önceki Biennallerde. Ama bunu Biennale'in bir genel koordinatörü olarak adlandırabileceğimiz küratör ve onun ekibi belirliyor aslında.
Hı hı.
Sanatçılar daha önceki çalışmaları göz önünde bulundurularak davet ediliyorlar Biennale. Ve sanatçılar bu temayla tanıştırılıyorlar.
Kendilerini
başvuran, başvuran sanatçılar da var. Bir de bunun dışında belirlenen tema doğrultusunda çalışmalar yapacak sanatçılar da var. Şimdi Venedik Biennale'nin çok önemli çarpıcı konulara parmak bastığını söylemiştik. İstanbul Biennale de öyle. İstanbul Biennale çok değişik konularla. Mesela 3. İstanbul Biennale kültürel farklılığın üretimi gibi bir konuyla ortaya çıkıyor. Konularımız çok enteresan. İstanbul Biennale'ni aslında ünlü yapan unsurlardan biri de bu. Mesela tutku ve dalga. Hem İstanbul'un ne kadar tutkulu bir şehir, evet. Hem denizin dalgası. Mesela konular çok enteresan. Şiirsel adalet ya da 9. İstanbul Biennale sadece İstanbul adı altında izleyiciyle buluştu. Yeterdi de zaten muhtemelen. Evet. Çok enteresan mesela isimsiz 12. İstanbul Biennale'nin konusu. Ama 15. İstanbul Biennale'nin konusu iyi bir komşu.
İnsan ilişkilerine önem vermenin belki farklı bir anlatım yöntemi değil
mi? Sanat böyle bir şey. Tek bir cümleyle, tek bir mottoyla ya da tek bir sözcükle ne anlatmak istediğinizi anlatıyorsunuz. Bu senenin konusuna değineceğim. Yani bizi dinleyenlerin yolu düşerse mutlaka gitmeleri gereken bir bienal olduğunu bir kez daha vurgulamak adına söyleyeceğim bunu. Çünkü içinde yaşadığımız dünya bildiğiniz üzere yeni bir jeolojik çağa giriyor. Uzmanlar bunu yıllardır ifade ediyorlar ve antroposen adını veriyorlar bu çağa. Biraz araştırdığınızda bu çağın en büyük özelliğinin jeolojik faaliyetlerden ziyade insan faktörünün dünyanın bu değişim sürecine, maalesef olumsuz değişim sürecine ne kadar büyük bir etkide bulunduğunu gösteriyor. Uzmanlar bunu zaten yaşadığımız seller, ani iklim değişiklikleri de artık bunu net bir şekilde herkese göstermiş durumda. İstanbul Biennale aslında şunu vurguluyor. Dünya şehirlerin ileride tek bir megapolde birleştiği, insanların birbirlerine muhtaç kalacakları, doğanın artık hükmedilemeyecek bir şekilde insan algısını ve insan yaşamını neredeyse tehdit etmeye başlayacağı bir döneme gelecek. Ve İstanbul Biennale'nin 16. İstanbul Biennale'nin teması 7. kıta. Çok enteresan. 7. kıta sanatı, insanın etkilerini, dünya etkilerini, insanın takip ettiği yolları, dünyada bıraktığı izleri, insanın insan olmayanlarla, diğer canlılarla etkileşimini bir antropoloji olarak tanımlıyor. Çok ilginç bir felsefesi var, çok ilginç bir çıkış noktası var. Antroposen çağı küresel ısınmayla birlikte çok büyük bir sonuç dalgası ortaya çıkardı. Bunlardan biri de Pasifik Okyanusu'nun ortasında atıklardan oluşan dev bir yığın ortaya çıkıyor. Ve buna 7. kıta deniyor.
İşte siz yaptınız. İnsanoğlu.
Yani insanın eliyle ortaya çıkan ve yığından oluşması, atıktan oluşması ne kadar korkunç bir şey. 7. kıta 3.4 milyon kilometre kare genişliğindeymiş. Yani bilmiyorduk bunu. 7 milyon ton ağırlığında plastik yığından oluşuyor. Yani bir doğal sürecinde oluşmuş dünyanın o güzelliklerini, tabiatı bir tarafa koyun. Bir taraftan da bizim çıktılarımıza bakalım. Biraz aslında geleceğin dünyasını kurgulamak çocuklara, gençlere, yeni kuşaklara.
Nasıl bir dünya bırakacağımızı.
En önemlisi insan olmayanlarla da. Yani dünya sadece sizin yaşadığınız bir mekan değil ki. Sizin için kurgulanmış bir, tasarlanmış bir ortam değil. Kendi ekosistemi, ekolojisi, habitatı olan birçok canlı var bu dünyada yaşayan. Sizden bağımsız. Ve sizin yaptıklarınızdan maalesef doğrudan etkilenen. İstanbul Biennale özellikle 16. Biennale ekolojik sorunları gündeme getiriyor. Bu yüzden ayrıca görülesi ve gezilesi bir Biennale olduğunu düşünüyorum. Örneklerde bize herhalde bunu çarpıcı bir şekilde gösterecek ve tartışma fırsatı da sunduracak.
Hangi sanatçılar katılıyor bu Biennale?
Evet, şimdi biz 16. İstanbul Biennale'ne baktığımızda Türk sanatçıların yanı sıra ve aslında Türk sanatçılara ek çok sayıda yabancı sanatçının katıldığını görüyoruz. Deniz Aktaş, Özlem Altın, onların çalışmaları var. Ama dünyadan da Enmak Cheng var, ünlü bir sanatçı, Uzak Doğulu. Özellikle yerleştirmeleri çok ünlü, enstalasyonları çok ünlü. Ya da bakın Biennale'de şöyle de bir olay var. Bireysel çalışabildiğiniz gibi birkaç sanatçının oluşturduğu kolektiflerle de katılabiliyorsunuz. Biennale. Feral Atlas kolektif katılıyor mesela bu sene. Onlarla ilgili bir sunum olacak. Müge Yılmaz'ın çalışmaları var. Jennifer T'nin çalışmaları var. Bu arada Biennale'in şöyle de bir özelliği var. Onu da söylemek gerekiyor. Biennale'i tabii ki bireysel olarak ziyaret edebiliyorsunuz. Ama bir Biennale'i en iyi öğrenme, en iyi izleme ve o çıkarımları en iyi şekilde yapabilmenin yolu rehberli bir tur. Tura eşlik etmektir. Evet. Biennale'in muhakkak internet sitesinde izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz dinleyicilerimiz görebilecekler. Rehberli tur saatleri vardır. O turlara katılmanız, size rehberlik edecek genç öğrencilerle tanışmanıza, genelde sanat öğrencisi oluyor bu arkadaşlar. Onların da size bazı yöntem ve teknikleri daha samimi ve ayrıntılı olarak anlatmasını sağlıyor. Yine Biennale ilgili kaynakları hem geçmiş Biennallerin kataloglarını internet sitesinde bulabiliyorsunuz. Bu çok önemli bir çalışma. Hem takip ederseniz programı bazı sanatçılarla söyleşiler yapıldığını, küratörle yani Biennale'in koordinatörüyle, sanat danışmanıyla söyleşiler yapıldığını görebiliyorsunuz. Yani Biennale'in programını ayrıca takip etmek gerekiyor. Yani oraya gidip sadece Biennale'de sergiyi gezmek, sergileri gezmekle alakalı bir etkinlik değil Biennale. Çok kapsamlı, çok yönlü bir çalışma. Dolayısıyla şöyle bir İstanbul'da bir hafta sonu geçireyim, iki gün, üç gün geçireyim demek isteyen İstanbul dışından gelecek ziyaretçiler için çok yönlü olanaklar sunacak bir etkinlik. Evet, böyle yalnızca ki bir çay molası bile belki veremeyebilirsiniz. O kadar yoğun geçiyor.
Yalnızca o sergiyi değil, aslında o serginin gerçekleştirildiği yapıları görmek için
özellikle gidilebilir. Büyükada'dakiler muhteşem gerçekten. Yani inşallah keyifli, verimli ve amacına fazlasıyla ulaşan. Bir taraftan da şunu da dile getireyim de öyle kapatalım isterseniz. Biennale çok önemli bir tartışma platformu aynı zamanda. Bir eleştiri platformunda. Bir süreci geliştirmek için sanatı ya da bilimi ilerletmek için eleştiriye de ihtiyacımız var. Biennale izledikten sonra Biennale'deki işlerle ilgili dışarıdan bakan kişilerin eleştirilerini de sonra izleriz. Çok güzel bir aktivitedir bu. Sanat eleştirisi insana çok şey katan, insana çok şey öğreten.
Kitapçık haline de getiriyor değil mi sonrasında?
Tabii yani Biennale'in programı da bütün sanatçıların geçmişleri ve işlerinde ne anlattıkları bir kitap haline getiriliyor. Bir de Biennale sanat yazımını da, sanat eleştirisini de çok zenginleştiriyor açık olduğu aylar boyunca. Biennale eleştirenler oluyor, Biennale'deki çalışmaları eleştirenler oluyor, o sanatçıların yanıtları oluyor. Gerçekten çok besleyici de bir süreç. Öyle de değerlendirmek lazım Biennale. Bir platform, bir buluşma noktası foruma dönüşüyor.
Bu arada dinleyicilerimize de bir kez daha hatırlatalım katılmak isteyenlere. 14 Eylül tarihinde başladı Biennale ama ne zaman sona erecek? Nasıl, hangi saatlerde ziyaret edebilirler?
Evet, 10 Kasım'da bitmesi öngörülüyor ama izleyicilerin tepkisi, izleme isteği ve sürdürülebilme isteği belki olabilir diye düşünüyorum. Hani uzama durumu da söz konusu olabilir. Göreceğiz. Pazartesi hariç her gün sabah 10'da başlıyorsunuz. Akşam saat 6'ya kadar ziyarete açık. Tabii yine izleyiciler ve dinleyiciler hani gitmeden önce bir internet sitesinden yeni gelişmeleri değerlendirebilirler, kontrol edebilirler. Belki yeni saatler açılabilir. Bir takım eklemeler yapılabilir. Bunları da izlemekte her zaman için fayda var. Biennale'in farklı mekanları var çünkü. Yani Biennale tek bir mekan olmadığı için örneğin Pera Müzesi'nde bir sergiyi izlemeye gidecekseniz eğer hafta içi saat 19'a kadar açık Pera Müzesi. Cuma günleri özel bir gün, akşam saat 10'a kadar açık. Pazar günleri 12'de açılıyor. Saat akşam 6'da kapanıyor. Pazartesi günlerini teyit etmekte fayda var. Dolayısıyla gitmeden önce bir Biennale programına bakalım ve dediğim gibi Biennale programı en azından sizler için neler sunuyor? Sanatçı söyleşileri var mı? Küratör söyleşileri var mı? O gün hangi gün hangi mekanda farklı bir sunum var mı? Bunları da rehberli turları da takip edebilmek adına şöyle bir internet sitesini kontrol edelim diye önerebiliriz.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Aktardıklarınız için gerçekten heyecanlı bir konu bu seneki. Evet. Ve hani dediniz ya hep olumsuzluklara dikkat çeken bir yönü de vardır Biennale'lerin diye. Evet. Belki orada o sergideki eserleri gördüğümüzde bir durup kendi kendimize düşünmemiz gerekir.
Evet.
Biz bu dünyaya ne yapıyoruz? Biz bizim dışımızda yaşayan canlıları gerçekten ihmal mi ediyoruz? Onlarla birlikte dünyada yaşayabiliyor muyuz? Yaşayamıyor muyuz? Belki kendi içimizde bir sorgu unsuru yaratır bize de. Evet. Çok teşekkür ediyoruz sizin de katkılarınız için sevgili Ceyhan Karadeniz. Böylelikle de programımızın sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında buluşmak dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.